Before we get started, is there any particular question that any of you have about anything?
Biz başlamadan önce herhangi bir özel bir konu üzerinde sorusu olan var mı? Herhangi bir konu olabilir. Sormak istediğiniz.
Theology, ethics, whatever, doesn't matter.
Teoloji olabilir, ahlak olabilir, herhangi bir şey, herhangi bir konuda sorusu olan var.
If not, then I'll choose the topic.
Yoksa yani size fırsat veriyor hani o konuda konuşayım diye. Eğer yoksa ben kendi bir konu seçeceğim.
Character development in Christ. Character development in Christ. Okay, I'll address that for just a moment and then we'll go on from there.
Biraz sonra ondan bahsedeceğim ve oradan devam edeceğiz konuya.
First thing we need to do is go to 2 Timothy.
İlk yapacağımız şey 2. Timoteus'a bakalım.
Saçta olmayan var mı?
Sayfa 1523.
If we look in 2 Timothy chapter 3, verse 16 and 17.
2. Timoteus 3, 16 ve 17 sayfa 1525'e baktığımızda.
And we'll just read that text.
Ben okuyacağım size 16 ile 17'yi. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.
Now in 1 Timothy chapter 4.
1. Timoteus 4. bölümde
Paul tells Timothy that we must discipline ourselves for the purpose of godliness.
Ve Paulus Timoteus'e bizim kendimizi tanrısallık yolunda disiplin terbiye etmemiz gerektiğini söylüyor.
The idea is that godliness is not just going to happen without any effort on our part.
Oradaki ana fikir yani tanrısal olmamız, Tanrı yolunda yürümemiz bizim hiçbir şey yapmadan buna varacağımız anlamına gelmiyor.
An Olympic athlete usually begins training when he's even before he's a teenager.
Ve olimpiyatlardaki bir sporcu çok zaman önce yani gençken bu alıştırmalara, egzersizlere başlıyor.
His entire life is conformed to the goal of winning a gold medal.
Ve onun tüm yaşamının hedefi aslında o altın madalyonu ya da ne diyoruz madalyayı kazanmak için aslında bütün hayatı.
Everything in his life is focused toward that.
Ve hayatın her alanında o madalyaya konsantre olmuş, odaklanmış bir şekilde geçiyor.
And everything is sacrificed for it.
Ve bu ödül için aslında her şeyini feda etmiştir bu kişi.
Our conformity to Christ requires the same dedication.
Ve bizim Mesih'e dönüşümüz de, ona dönüştürmemiz de aslında benzeri bir şekilde bir bağlanmışlık, adanmışlık gerektiriyor.
I must first recognize that the great goal of the Christian life is to be conformed to the image of Jesus.
Ve bunun dolayısıyla bir Hristiyanın gerçek hedefi Mesih'in benzerliğine dönüştürmek olmalıdır. Asıl amacı bu olmalıdır.
I must be entirely convinced.
Ve ben buna tümüyle, bütün varlığımla inanmam gerekiyor, kabul etmem gerekiyor.
Are you convinced?
Siz de bu konuda ikna oldunuz mu yani Mesih'in benzerine dönüştürmek için?
If you say yes,
eğer evet diyorsanız,
then I ask you this question.
O zaman size bu şu soruyu soracağım.
How much time do you dedicate each day to growing in Christian character?
O zaman hayatınızın her gününde, madem evet diyorsunuz, Hristiyan karakterinde büyümek için ne kadar çok zaman harcıyorsunuz?
Show me your plan of training.
Ve sizin bu alanda büyüme, eğitilme planınızı, tasarınızı bana gösterin.
Show me the sacrifices made.
Ve yaptığınız, bulunduğunuz fedakarlıkları bana gösterin o zaman.
Most people can't.
Ve birçok kişi yapamıyor aslında bunu.
Every Christian will tell you, my goal is to be like Jesus.
Hemen hemen her Hristiyan söylediğinde benim hedefim İsa gibi olmak.
When I ask them how are they planning on reaching the goal, they don't even know what I'm talking about.
Ve onlara sorduğumda tamam istiyorsun ama o zaman bu hedefe ulaşmak için planın ne diye sorduğumda bana cevap veremiyorlar.
There's a terrible thing about American Christianity.
Amerika'daki Hristiyanlığın şöyle çok kötü bir yanı var.
You have a lot of very busy people.
Ve çok fazla meşgul, hayatını hep bir şeyle dolduran insanlar var.
doing a lot of busy things.
Yani sürekli meşgul oluyorlar, meşgulce şeyler yapıyorlar.
And proper emphasis is not given to growing in Christian character.
Ve vermeleri gereken esas önem, yani Mesih'te karakterde büyümeye vermeleri gereken önem vermiyorlar.
Once we're convinced that that's the goal.
Aslında bir kere ikna olduysanız, kabul ettiyseniz bunu, bu hedef olmalıdır.
Then we must discipline ourselves for the purpose of godliness.
O zaman biz de Tanrı yolunda yürüme konusunda kendimizi disipline etmemiz gerekiyor.
Godliness is the goal.
Yani tanrısal olmak, yani Tanrı'nın yolunda yürümek bizim hedefimizdir.
Now what must I do to reach that goal?
O zaman bu hedefe ulaşmak için neler yapmam gerekiyor?
When we talk about growing in Christian character.
Ve Hristiyan karakterinde büyümek konusunda konuştuğumuzda,
there are two sides to that same coin.
Bu ya, yani bir madalyonun iki yüzü var bunda.
There is the divine side.
Tanrısal bir kısmı var, bir yüzü var.
He who began a good work and you will finish it.
Yani sizde iyi işe başlamış olan kişi bunu bitirecektir, Filipililer dediği gibi.
There's the human side.
Ve insani boyutu var.
Work out your salvation with fear and trembling.
Ve imanınızı korkarak ve titreyerek aslında devam ettirin.
Discipline yourself for the purpose of God.
Tanrısal olmak konusunda, Tanrı'nın yolunda yürüme konusunda kendinizi disipline edin.
Now how do we begin disciplining ourselves?
O zaman bizler kendimizi nasıl disipline etmeye başlıyoruz?
Verse 16, it's with the scriptures.
2. Timoteus 3:16'da bu başlangıçtan bahsediyor.
It says, all scripture is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness.
Dolayısıyla burada dediği gibi 16. ayette kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlanmak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır.
Now 17 is very important.
17. ayet de çok önemli.
So that the man of God may be adequate, equipped for every good work.
Dolayısıyla Tanrı adamı, bundan sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.
I'm going to ask you two questions.
O zaman size iki soru soracağım.
And they're dependent upon one another.
Yani ikisi de birbirine bağlı sorular.
Do you believe that the Bible is the inerrant word of God?
Tanrı'nın kutsal yazıları, Tanrı'nın değişmez, vazgeçilmez ve hatasız sözü olduğuna inanıyor musunuz?
If you say yes,
eğer evet diyorsanız,
then there's another question you must answer.
O zaman cevaplamanız gereken bir soru daha var.
If you don't understand this second question,
eğer ikinci soruyu anlamazsanız,
your first answer doesn't matter at all.
O zaman ilk soruya verdiğiniz cevabın hiçbir önemi yoktur.
You've said that you believe that the scripture is inerrant or infallible.
Yani dediniz ki kutsal yazılar hiçbir şekilde değiştirilmez, bozulmaz, hatasızdır diye kabul ediyorsunuz.
The question is, do you believe it is sufficient?
Peki inandığınız şey şu mudur o zaman? Kutsal yazılar yeterlidir.
Most conservative Christians do not.
Birçok muhafazakar Hristiyan bunun olmadığını ileri sürüyorlar.
They do not.
Böyle söylemiyorlar.
They will add supposed other truths to scripture and to the Christian life.
Bu kişiler bu kutsal yazıların, yeterli olan kutsal yazı üzerine sözde bazı şeyler ekliyorlar.
So in order to grow into Christ's character,
Mesih'in karakterinde büyümek için,
you must believe the scripture is inerrant.
Kutsal yazıların hatasız, değişmez olduğunu kabul etmeniz gerekiyor.
But you must also believe it is sufficient.
Aynı zamanda onun yeterli olduğunu da kabul etmeniz gerekiyor.
That every aspect of your life needs to be conformed to scripture.
Öyle ki hayatınızın her bir alanı, her bir yönü kutsal yazılar doğrultusunda değiştirilmesi gerekiyor.
Every aspect of
hayatınızın her bir yanı.
Now the genius of the reformers and the Puritans was this.
Ve reformcuların ve Puritanların dehası şurada yatmaktadır.
They first fought the battle of only scripture.
Onlar öncelikle kutsal yazılar için mücadele etmekte, savaşmaktalar.
Then they fought the battle with regard to salvation.
Ve ondan sonra kurtuluş üzerinde savaştılar.
Through faith in Christ alone.
Yani sadece İsa Mesih aracılığıyla kurtuluş üzerinde mücadele verdiler.
But they didn't stop there.
Ve orada durmadılar birçoğu.
They said the church had to be conformed to scripture.
Ondan sonra kilisenin de kutsal yazılara göre dönüştürülmesi gerektiğini söylediler, ayarlanması.
Marriage had to be conformed to scripture.
Evliliğin de kutsal yazılara göre ayarlanması gerektiğini söylediler.
Child rearing had to be conformed to scripture. Childbearing, raising children.
Hmm. Çocukların yetiştirilme şekli de kutsal yazılara göre yapılması gerektiğini söyledi.
The way we talk,
bizim konuşma şeklimiz,
what we think,
düşünme şeklimiz, ne şey düşündüğümüz,
what we listen to,
dinlediğimiz şeyler,
even how we dress,
nasıl giyindiğimiz bile,
the art we produce,
ortaya koyduğumuz sanat,
everything,
her şey.
Most Christians today do not believe that.
Bunu aslında reformcular ve puritanlar yaptı ama bugünkü Hristiyanlar bunlara pek inanmıyorlar.
But that's what we must get back to if we're going to be like Jesus.
Ama bize aslında tekrar bu insanların yaptığı şeye geri dönmemiz gerekiyor. Eğer Mesih'e benzer olmak istiyorsak onların düşündüğü gibi her alanımızı Mesih'e dönüştürmek, kutsal yazılara göre değiştirmemiz gerekiyor.
Now we see here in verse 16.
16. ayette şunu görüyoruz.
It's profitable for teaching.
Öğretmek için yararlıdır diyor. Eğitmek için yararlıdır.
So the Bible teaches me what a Christ-like character looks like.
Dolayısıyla kutsal yazılar Mesih'in benzeri olma alanında bana ne olduğunu, bunun ne olduğunu bana öğretmektedir.
But remember this.
Ama şunu unutmayın ki
although knowledge is the basis of the Christian life.
Ama şunu unutmayın ki yani bütün bu konudaki bilginiz sadece bir Hristiyan yaşamındaki temeli teşkil etmektedir.
It is not the end or the goal.
Ama bu sadece yani hedefimiz ya da amacımız değildir.
Goal is the transformation of our lives.
Ama hedefimiz hayatlarımızın değiştirilmesidir Mesih'in benzerliğinde.
A lot of times we will read the Bible in a wrong way.
Birçok kez kutsal kitabı yanlış şekilde okuyoruz.
You hear a truth.
Bir gerçeği duyuyoruz, işitiyoruz, görüyoruz kutsal kitapta.
And you say, okay, I understand that.
Ondan sonra diyoruz ki tamam, ben bunu anladım.
So now let's go on to something else.
Ondan sonra başka bir şeye gidiyoruz.
No.
Bu olmaması lazım, hayır.
The question is not just, do you understand it?
O zaman soru sadece o okuduğunu anladın mı değil.
The question is it becoming a reality in your life?
Asıl sorun olan şey gerçekten bu okuduğunuzu anladığınız şey hayatınızın bir gerçekliği oluyor mu olmuyor mu?
The Bible teaches us what Jesus looked like.
Kutsal kitap bize İsa Mesih'in neye benzediğini, nasıl birisi olduğunu öğretmektedir.
And we are to take that seriously.
Ve biz bunu gerçekten ciddiye almamız gerekiyor.
The Bible paints a picture of the Christian for us.
Ve kutsal kitap bize bir Hristiyanın neye benzediğini resmetmektedir kutsal yazılar.
But we have a problem.
Ama bizim bir sorunumuz var.
We look at the Bible oftentimes through our culture.
Ama çoğu zaman kutsal kitaba kendi kültürel gözlerimizle bakıyoruz. Kültürümüz içine
gözlerimiz. If you look at American Christianity,
Amerika'daki Hristiyanlığa baktığımızda
you see that the Bible has been interpreted through the American dream.
Kutsal yazıların Amerikan rüyası ile yorumlandığını görüyorsunuz.
You see that many things in culture have a great influence on our understanding of scripture.
Yani Amerika'daki Hristiyanlığın kutsal yazıları anlamasında onların kültüründeki birçok şeyin etkili olduğunu görüyorsunuz.
And so we have to be very careful when we're studying this teaching that we don't get a distorted view because of our culture.
Dolayısıyla ne zaman kutsal yazıları çalışırsak dikkat etmemiz gerekiyor ki bizim kendi kültürümüzden kaynaklanan şeylerin bu gerçekliği bozma olasılığına yer vermemesi gerekiyor.
So the Bible teaches me what type of virtue I should have.
Dolayısıyla kutsal kitap bana ne tip bir erdeme sahip olmam gerektiğini bana söylüyor.
But then it also reproves me or rebukes me.
Aynı zamanda beni hem azarlıyor hem de yola getiriyor kutsal kitap.
The Bible tells me I'm wrong.
Kutsal kitap diyor ki ben yanlış yapıyorum, ben yanlışım.
In order to save me, the Bible tells me I'm wrong.
Yani beni kurtarmak için, aslında beni düzeltmek için kutsal kitap benim yanlış yolda olduğumu söylüyor.
So we don't just read the Bible in order to learn.
Dolayısıyla kutsal kitap okuduğumuzda sadece beyin bilgisi almak için okumuyoruz.
We read the Bible so that it will tell us where we are wrong.
Dolayısıyla kutsal kitap okuduğumuzda görüyoruz ki, şunun için okuyoruz ki, bizler nerelerde yanlış yapıyoruz hayatımızda.
And that sometimes hurts.
Bazen bu bizi gerçekten incitiyor, üzüyor. Kutsal kitap bize yanlış olduğunu söylediğinde.
Martin Luther said, "The Bible is not our friend."
Martin Luther şöyle demişti, kutsal kitap bizim dostumuz değil ki.
Because it's cutting us off everywhere we're wanting to turn.
Ve nereye bakarsa bakalım bizleri sürekli parça pinçik ediyor.
It is telling us we are wrong.
Yani sürekli bize bizim yanlış olduğumuzu söylüyor.
I teach my children the book of Proverbs almost every day.
Ve ben kendi çocuklarıma hemen hemen her gün Süleyman'ın özdeşlerini öğretiyorum.
And we will go through Proverbs until they leave my home.
Onlar evden ayrılana kadar ben sürekli onlara Süleyman'ın özdeşlerinden bahsediyorum.
But I tell them over and over.
Onlara tekrar tekrar öğretiyorum.
Proverbs will not help you unless you are willing to receive the rebukes from Proverbs.
Yani onlar hep şunu söylüyorum. Yani Süleyman'ın özdeyişleri onların o özdeyişlerdeki azarlamaları dikkate değişmeye başlayana kadar sizlere hiçbir şekilde yardımcı olmayacak.
So if we're going to be like Jesus, we need to know the scriptures.
Dolayısıyla İsa gibi olmanın ne demek olduğunu bilmek için öncelikle kutsal yazıları bilmemiz gerekiyor.
We must also be open to the scriptures rebuke.
Dolayısıyla kutsal yazıların bizi azarlamasına da açık olmamız gerekiyor.
But the scriptures doesn't they do not just tell us that we are wrong.
Yani kutsal yazılar sadece bizim yanlış olduğumuzu söylemiyor.
They also correct us.
Aynı zamanda bizi düzeltmektedir de.
And tell us the right way to go.
Yani gideceğimiz doğru yolun da ne olduğunu göstermektedir.
And so scripture is not just pointing out you're wrong.
Dolayısıyla kutsal yazılar sadece sen yanlışsın diye işaret etmiyor.
That leaves you without hope.
Çünkü böyle yapsa sizi ümitsiz bırakırdı.
But the scripture picks you back up.
Ama aynı zamanda kutsal yazı sizi tekrar ayağa kaldırıp
and says now walk this way.
Ama yanlış olduğun halde bu yoldan gitmen gerekiyor.
So it teaches us.
Dolayısıyla bizi öğretiyor.
It rebukes us.
Bizi azarlıyor.
And it corrects us.
Ve bizi düzeltiyor.
The idea in the Greek is if a beautiful vase falls over, someone takes it and picks it back up again.
Ve Grekçedeki bu bölümdeki aslında ana fikir, Pavlus'un söylemek istediği, nasıl bir vazo yan yatılıp düşmüşse onu tekrar ayağa kaldırmak anlamında bizi düzeltiyor.
It's also used of a soldier who falls down.
Aynı zamanda bu aynı kelime yere düşmüş asker için de kullanılıyordu.
And the other soldiers pick him up and set him on his feet again.
Yani diğer başka bir asker gelip onu kaldırıp tekrar ayaklar üzerinde onu tutuyordu. Düzeltmek buydu.
That's what the Bible does for us.
İşte kutsal kitap da bize aynı şeyi yapıyor.
But there's also the idea of training.
Ama aynı zamanda burada eğitmek kavramı da var.
This is very very important.
Bu çok çok önemli.
Let me give you an example of how training is important.
Yani eğitimin neden önemli olduğunu size bir örnekle açıklayayım.
Do any of you have children?
Aranızda çocuklar olan var mı?
Okay. Did you know a big part, one of the most important parts about raising children is not just to teach them but to train them?
Yani biliyor musunuz çocuklarınızı yetiştirirken yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi onları öğretmek değil, eğitmektir.
Let me give you an example.
Bir örnek vereyim size.
A couple comes to me and they say we can't take our child out to eat.
Bana zamanında bir çift geldi dedi ki ya biz çocuğumuzu dışarı çıkıp beraber yemek yemeye götüremiyoruz.
Because he acts bad.
Çünkü çok kötü davranışlar sergiliyor, utanıyoruz gibi.
I first of all know they're not disciplining their children.
Ben ilk başta anladığım şey şuydu, demek ki bu aile çocuklarını iyi bir şekilde disiplin etmiyorlar.
They've become kidnapped by their child. They can't do certain things because their child won't let them.
Çünkü çocukları tarafından aslında kaçırılmış durumlar, yani hapsedilmiş durumlardı. Yani çocukları yüzünden rahat hareket edemiyorlardı.
But even sometimes those who do not discipline or those who do discipline do not train.
Hatta bu bazen çocuklarını disipline eden kişiler bile bazen eğitmiyorlar, sadece disipline ediyorlar.
I tell them set out a table in your house.
Ben onun için ben onlara dedim ki evet evde bir sofra hazırlayın o zaman evde.
And train your child how to sit at that table.
O zaman bu çocuğunuza bu sofrada nasıl oturulacağını onu eğitin dedim.
Train them.
Eğitin dedim onlara.
So that when you do go to a restaurant, they're trained, they know how to do it.
Dolayısıyla restorana götürdüğünüzde demek ki o eğitimi almış bir çocuk, restoranda da sofrada nasıl oturulacağını öğrenmiş olacak.
Let me give you another example.
Bir örnek daha vereyim.
We moved to a house that was out in the woods.
Biz de ormanlık alanda olan bir eve taşınmıştık.
And my little boys were running wild.
Benim küçük çocuklarım böyle canavar gibi etrafta sağda solda koşuşturuyorlardı.
I was studying.
Ben o anda çalışıyordum, okuyordum.
They would run out the door and slam the door.
Ve evden çıkıp kapıyı böyle şangır diye kapattılar.
They'd run back in the house and slam the door.
Yine tekrar evin içine girip kapıyı kapatıyorlar, çıkıyorlar, kapıyı kapatır, yani kapıyı çarpıyorlar daha doğrusu.
So I stopped my son.
Dolayısıyla ben oğlumu durdurdum.
I said, Ian, do not slam the door.
Dedim ki, Ian, kapıyı bir daha çarpma.
He looked at me.
Bana baktı.
And he said, yes, father.
Tamam babacığım dedi.
He went in his room.
Ve odasına gitti.
He came out 2 minutes later.
2 dakika sonra tekrar dışarı çıktı.
Ran out the door.
Kapıdan dışarı koşarak çıktı.
And slammed it.
Yine kapıyı çarptı.
Now, here's something very important.
Burada önemli olan bir şey var.
We should discipline him.
Yani onu disipline etmemiz gerekiyor.
For disobedience.
Çünkü o itaatkar değil.
Not in this case.
Sadece bu durum için değil.
I was kind of upset.
Yani çok aslında hayal kırıklığına uğradım.
And I was gonna jump up.
Yani ayağa kalkıp.
But then this text came to mind.
Ayağa bunu hani öfkemi belki kusacak ama şu metin benim önüme geldi.
My son wasn't rebelling against me.
Yani benim oğlum aslında bana karşı isyankar değildi.
He was an excited boy.
Yani çok heyecanlı bir çocuktu sadece.
Running outside to play.
Yani dışarı çıkıp oynamak için heyecanlıydı.
So I go to the door.
Dolayısıyla kapıya gittim.
Open it.
Açtım kapıyı.
Ian, come back here.
Ian, buraya geri gel dedim.
Son, what did you do?
Oğlum ne yaptın diye sordum ona.
And he goes, I slammed the door.
Kapıyı çarptım babacığım dedi.
I said, yes you did.
Evet, yaptın oğlum dedi.
So here's what we're going to do.
İşte ben de dedim ki işte şimdi şunu yapacağız.
I'm gonna close the door.
Kapıyı kapatacağım.
This is how you do it.
İşte bu nasıl yapacağını sana göstereceğim.
This is how you open it.
Bu nasıl kapatacağını, nasıl açacağını gösteriyorum.
I want you to go in and out of the house 4 times.
Evin içine girip 4 kere girip çıkmanı ve aynı şeyi yapmanı istiyorum.
And so he did.
Yaptı da.
And then a few minutes later he went out of the house.
Birkaç dakika sonra evden çıktıktan sonra
he slammed the door.
Gene kapıyı çarptı.
So I got up and I called him.
Ben ayağa kalktım, yine çağırdım onu.
I said, "Ian, what did you do?"
Ian ne yaptı?
He goes, "Oh, I'm so sorry."
Çok özür dilerim diye bağırdı.
I said, 8 times.
Bu sefer 8 defa aynı şeyi yapacaksın.
Now when my boys run out the door,
benim çocuklarım kapıdan dışarı çıkarken, yani koşarken,
they're running as fast as they can.
Olabildiğince hızlı koşuyorlar.
But when they grab that door handle,
bu kapı kulpunu tuttuklarında,
it looks like slow motion.
Yani bu kadar hızlı koşamaya geldi, slow motion'da böyle yavaş hareketlerle kaçmaya başladı.
Why is that?
Peki neden böyle oldu?
Because I trained them.
Çünkü ben onları eğittim.
You see?
Görebiliyor musunuz? Eğitim.
He wasn't rebelling.
Ya o kişi bana isyanda bulunmuyordu.
He needed to be trained.
Ona eğitilmesi gerekiyordu.
And that's what God does to us when he disciplines us.
Ve Tanrı da aynı şeyi yapıyor aslında bizi disipline ederken.
But it's also what we can do to ourselves.
Aslında biz de aynı şeyi kendimize yapabiliriz.
When God has corrected us.
Ve Tanrı bizi düzelttiği zamanlarda
we sit down again and we think through this. We read scriptures about what we've done wrong.
Ve oturup tekrar sayıları okuyup gerçekten neden bir yolunu anlayıp bizler nerelerde yanlış yaptığımızı bir kez daha düşünebiliriz.
We pray and we ask for grace.
Yani dua edip Tanrı'nın lütfunu isteyebiliriz.
And we're training ourselves in the word of God.
Ve kendimizi Tanrı'nın sözünde eğitebiliriz.
Now, let me show you something about Christian virtue. And evangelism.
Ve size de şimdi Hristiyan erdemi ve müjdelimi hakkında bir şey göstereyim.
Go to Matthew,
Matta
chapter 5,
5. bölüm.
Now we're not going to read it, but in verse 2 through verse 12 we have the Beatitudes.
Hepsini okumayacağız ama 5. bölüm 1'den 12'ye kadar işte ne mutlu diye başlayan kısım var.
Here in the Beatitudes we have the character of Christ.
Aslında buradaki bu ne mutlu diye başlayan şeylerin her biri Mesih'teki Mesih'in karakterini temsil ediyor.
We have the virtue of a true Christian.
İşte burada gerçek bir Hristiyanın sahip olması gereken erdemlerden bahsediyor.
There's poverty of spirit.
Ya ruhta yoksul olmak.
It means absolute dependence from God.
Yani bunun anlamı tamamıyla Tanrı'ya bağlı olmak, kendi gücüne değil.
A sensitivity to sin.
Yani günaha karşı hassas olmak.
In verse 5 they're gentle.
5. ayette yumuşak huylu olmaktan bahsediyor.
Now that word has to be interpreted in light of Psalms 37 just so you know.
Yani bu 5. ayeti açıklayabilmek için Mezmur 37'ye gitmeniz gerekiyor. Onun ışığında açıklamanız gerekiyor.
It means a person who relies upon God and trusts in God rather than himself.
Dolayısıyla bu 5. ayet aslında şunu söylüyor. Kendi gücünden çok bu adam kendi gücünden çok Tanrı'nın gücüne, Tanrı'nın doğruluğuna dayanan kişidir.
In verse 6, a person who hungers and thirsts for righteousness.
6. ayet şunu diyor, doğruluğa acıkıp susayanlara diyor.
Verse 7, a person who is merciful.
7. ayette merhametli olanlardan bahsediyor.
Pure in heart, verse 8.
8. ayette yüreği temiz olanlar.
Which there it means that there's no competing loyalties in his heart.
Bunun anlamı şudur, yüreğinde kime bağımlı olacağını, kime sadık olacağına ilgili bir kavga, bir şey yok, çatışma. Yani dünyaya mı, Tanrı'ya mı?
And then verse 9, he's a peacemaker.
9'da ise barışı sağlayanlara diyor.
And as Paul told Timothy, anyone who lives that way is going to be persecuted. Anyone who is truly pious.
Dolayısıyla Paul da Timoteus'a demişti ki, bu şekilde yaşayanların her biri sıkıntıdan geçecek.
Now look at verse 13.
13. ayete bakın.
You are the salt of the earth, but if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men.
Dolayısıyla 13. ayette şöyle diyor. Yeryüzünün tuzu sizsiniz ama tuz tadını yitirirse bir daha ona nasıl tuz tadı verilebilir? Artık dışarı atılıp ayak altında çiğnenmekten başka işe yaramaz.
And then he says in 14, you're the light of the world.
14. ayette sizin dünyanın ışığı olduğunuzdan bahsediyor.
You've probably read 13 and 14 before.
Yani sanırım 13 ile 14'ü daha önce birçok kez okudunuz.
A lot of books are written about these two verses.
Yani bu iki ayet üzerine birçok kitap yazılmıştır.
We've got to be salt in the world.
Yani dünyada tuz olmalıyız diye.
We've got to be these militant Christians who just witness to everybody.
Ya böyle asker gibi böyle sağlam Hristiyanlar olmalıyız ki Mesih'e tüm herkese Mesih'in tanıkları olabilelim diye.
God wants to use us to preserve culture.
Yani Tanrı bizi kültürü korumamız için kullanıyor şeklinde.
To make things tasteful.
Yani buradaki kültürdeki şeyleri daha tatlı hale getirmek için, tadı olur hale getirmek için.
There's a sense in which all that's true.
Yani bu söylenenlerde tabii ki de doğruluk payı var.
Probably not the militant part. But
belki de asker gibi kısmı pek doğru değil ama.
But most people study this totally divorced from the verses that preceded.
Dolayısıyla birçok kişi, bunları yorumlayan kişiler, ondan önceki ayetlerden bağımsız bir şekilde yorumluyorlar bunları.
He is saying that the salt has certain properties.
Burada Mesih'in söylediği şey tuzun bazı özellikleri olduğunu.
And if you lose those properties, it's no longer salt.
Eğer bu özellikleri kaybederseniz artık tuz değildir diyor.
Even if you replace those properties with other good properties, it's no longer salt.
Hatta daha iyi özellikleri bu eski özelliklerin yerine geçirseniz bile, yer değiştirseniz bile yine de tuz olmaktan çıkmıştır.
Now in verses 3 through 12 he's given us the properties of a true disciple.
Dolayısıyla aslında 3. ayetten 12. ayete kadar bahsettiği şey buradaki bu bahsettiğimiz özelliklerden, gerçek Mesih'in inancının özelliklerinden bahsetmektedir.
The virtues that really impact the world.
Gerçekten dünyayı etkileyen erdemlerden bahsetmektedir.
You take those away.
Eğer bu özellikleri, erdemleri atarsanız, dışarı çıkarırsanız.
And it doesn't matter how much you preach, you're not going to have an impact on the world.
Yani ne kadar vaaz verirseniz verin, dünyada hiçbir etkiniz olmayacak.
Character is so important.
Karakter o kadar önemli ki.
Virtue is so important.
Erdem o kadar önemli ki.
Let me share with you some things.
Sizinle bir şey paylaşayım.
You can memorize all the apologetics that you want.
Yani istediğiniz her inanç savunmasını ezberleyebilirsiniz.
No one's going to believe the gospel.
Ve hiç kimse müjdeye inanmayabilir. Yani ezberlemiş olsanız bile bütün inanç savunmalarını başkaları müjdeye inanmayabilir.
Faith in the gospel comes through proclaiming the gospel and the supernatural work of the Spirit.
Yani
Faith in the gospel comes through preaching the gospel and the supernatural work of the Spirit.
Müjdeye olan iman aslında müjdenin duyurulması ve kutsal ruhun mucizevi işleyişiyle aslında gerçekleşmektedir.
But our lives are evidence of the gospel.
Aslında bizim hayatlarımız kutsal ruhun kanıtıdır.
They're the argument for the gospel.
Onları müjdeyi savunan şeylerdir bizim hayatlarımız.
The scripture even says our lives can adorn the gospel.
Kutsal şöyle diyor, bizim hayatlarımız müjdeyi yüceltmektedir.
A professor at Harvard once said this.
Harvard'daki bir profesörlerden birisi şöyle demişti.
I can argue with an argument.
Ben bir iddia ile iddiada bulunabilirim.
But I cannot argue with a changed life.
Ama gerçekten yani bir iddiayı ya karşı iddiada bulunabilir ama değişmiş bir yaşama karşı iddiada bulunamam.
How are you going to demonstrate the power of the gospel?
Yani o zaman sizler müjdenin gücünü nasıl göstereceksiniz?
Through a changed life.
Değişmiş bir hayatla yaşamla.
And especially a changed life in the relationships closest to you.
Ve özellikle de değişmiş bir hayat öyle ki sizlere en yakın olan kişilerin gözünde değişmiş bir yaşam.
A young man came to me one time.
Bir keresinde genç bir adam bana geldi.
He said, "I want to be a missionary to China."
Dedi ki, "Evet, ben Çin'e gidip Rabbin hizmetkarı olmak istiyorum." dedi.
I said, "Why?"
Ben dedim ki, "Neden?"
He said, "I love the Chinese."
Çünkü ben Çinlileri çok seviyorum.
Just love Chinese people.
Çünkü Çin halkını çok seviyorum.
I want to be a missionary to China because I love Chinese people.
Ben Çin'e Rabbin hizmetkarı olmak istiyorum, müjdecisi olmak istiyorum çünkü Çinlileri çok seviyorum.
And I said, "Do you know why you love Chinese people?"
Çinlilerin neden sevdiğini biliyor musun diye sordum ben ona.
He said, "No, why?"
Gerçekten bilmiyorum neden.
I said, "Because you don't know any Chinese people."
Çünkü sen etrafında hiçbir Çinli kişi bilmiyorsun, onun için seviyorsun dedim ben de.
Now what was my point?
Benim peki vurgulamak istediğim şey neydi?
It's easy to love someone 10,000 miles away.
Yani o kadar bizim için 10 kilometre, 100 kilometredeki bir kişiyi sevmek o kadar kolay ki.
Your declarations of love for someone 10,000 miles away proves nothing.
Yani sizin 10 binlerce kilometre ötedeki bir kişiye olan sevginizin ispatı hiçbir şeydir.
It's the person that is closest to you.
Yani sizin sevginizin gösterilmesi gereken, ispatlanması gereken size en yakın kişidir aslında.
That is where I must show virtue.
İşte benim erdemimi göstermem gereken yer de burası. Bize en yakın olan, bana en yakın olan kişiye.
The person closest to me on this planet.
Bu gezegende bana en yakın olan kişiye
is my wife.
Kişi benim eşimdir.
Closer than my children.
Çocuklarımdan bana daha yakındır.
I am one flesh only with her.
Ben sadece ve sadece onunla tek bir bedenim.
If I do not show these virtues to her,
eğer bu erdemleri ona göstermezsem,
then when I show them to anyone else, it's just theater.
Eğer bu erdemleri ona göstermeyip başkalarına gösteriyorsam, benim gösterdiğim şey sadece bir tiyatrodur, bir oyundur.
Let me give you an example.
Başka bir örnek daha vereyim size.
I had to take my car for state inspection.
Ve bir gün arabamı araç muayenesine götürmem gerekiyordu.
And my car is really old and really broken down.
Benim arabam o kadar eski, o kadar bozuk bir araba ki.
And so he said, the mechanic said, "Come back in 2 hours."
Ve oradaki çalışan, ne diyoruz biz ona, tamirci, bana ya iki saat sonra geri gel dedi.
So I came back in 2 hours and he found many things wrong with my car.
Ve 2 saat sonra dışarı çıkıp geldiğinde adam o kadar çok hata, bozukluk gördü ki, bulmuş ki arabamda.
So I had to pay him.
Onun için ona birçok para vermem gerekiyordu.
So it would pass the inspection.
Dolayısıyla tamirden sonra, yani o parayı ödediğiniz tamirden sonra muayeneden geçebilsin.
He fixed everything that was wrong.
Yani yanlış olan her şeyi arabamda çözmüş, tamir etmişti.
I got home with my car.
Arabayla evime döndüğümde.
And everything he fixed, I've discovered was broken.
Onun tamir ettiği her şeyin tekrar bozulduğunu gördüm.
He hadn't even done anything to my car.
Aslında hiçbir şey yapmamıştı arabama.
So I drove my car back.
Dolayısıyla ben de geri arabamla beraber oraya geri gittim o adama.
And the three owners were standing there.
Ve oradaki sahibi olan 3 kişi orada bekliyorlar, duruyor, ayakta duruyorlardı.
And they knew they were in trouble.
Biliyorlardı ki gerçekten başları belada, dertte.
And so I got out of the car.
Arabadan çıktım.
And I said, there's a problem with my car.
Dedim ki aramda bir problem var dedim onlara.
A terrible mistake has happened.
Çok korkunç bir hata oldu.
You must have forgotten to put the light bulbs in the brake lights.
Dedim ki çok büyük bir hata oldu. Gerçekten siz herhalde fren lambalarını koymayı unuttunuz.
And you didn't fix this part of it. I'm sure it was a mistake.
Eminim bir hata yaptınız. Gerçekten hani sizin bilmediğiniz bir hata yaptınız ama şu kısmı da çalışmıyor maalesef.
I said, would you please work on my car again?
Lütfen arabamı bir daha gözden geçirebilir misiniz?
When they finished,
bitirdiklerinde
they were very ashamed.
Gerçekten çok utanmışlardı tekrar tamirden sonra.
And I said, thank you so much for your help.
Dedim ki gerçekten yardımlarınız için çok teşekkür ederim dedim onlara.
What do I owe you for the extra work?
Dedim ki bu fazladan mesainiz için size ne borcum var dedim.
And they were standing there like this.
Böyle adam kaldılar böyle ağzları açık.
One of them even said, how can you be this way?
Birisi hatta içten hemen dedi ki sen bu şekilde nasıl bana davranabilirsin?
How can you act like?
Yani bu şekilde nasıl davranabilir? Yani nasıl böyle bir tavır sergileyebilirsin?
Well, I really impressed them with my Christianity.
Gerçekten onları benim Hristiyanlığımla çok etkiledim.
But now here's the point.
Ben buradaki vurgulamak istediğim şey.
I got in the car.
Arabaya tekrar bindiğimde.
I was driving home.
Eve sürüyordum arabayı.
Doğru. And the Lord showed me something.
Rab bana bir şey gösterdi.
I began to see all the times when I had been impatient with my wife.
Rab bana şunu gösterdi. Benim de hayatımda eşimle beraber ona karşı sabırsız olduğum bütün anları hatırlatmaya başladı bana arabadayken.
That I had not acted toward my wife with the same understanding I acted toward those people I didn't even know.
Yani Tanrı bana o tür şeyleri hatırlattı ki ben gerçekten o insanlara gösterdiğim sabrı ve sevgiyi aslında eşime göstermemiştim. Bu anlarımı hatırlattı bana.
I just began to weep in my car.
Ben de arabam içinde ağlamaya başladım.
Because my Christian virtue is only as good as those who are closest to me see it.
Yani benim aslında o zamanki Hristiyan erdemlerim yani en yakındakileri değildi. Beni sadece görebilen kişiler değildi.
My wife's greatest need.
Benim eşimin en büyük ihtiyacı
is that her husband be more like Jesus.
Yani onun eşinin daha fazla İsa gibi olmasını görmektir.
My children's greatest need is that their father be more like Jesus.
Yani çocuklarının en büyük isteği, arzusu ise babalarının Mesih gibi olmasıdır.
My brothers and sisters in Christ, their greatest need is that I be more like Jesus.
Yani benim kız kardeşlerimin hepsi, erkek kardeşim, kız kardeşim hepsinin en büyük görmek istediği şey benim kardeşlerinin Mesih gibi olmasıdır.
Turkey's greatest need is that you be more like Jesus.
Türkiye'nin en büyük isteği de sizlerin Mesih gibi olmanızdır.
You must give emphasis to this.
Yani buna gerçekten önem vermeniz gerekiyor.
I work with missionaries all over the world.
Yani tüm dünyadaki Rabbin hizmetkarlarıyla çalışıyorum ben.
I do not ask them how many people they've baptized.
Yani onlara ben kaç kişiyi vaftiz ettiklerini sormuyorum.
They will not be dismissed if they can't show that there's a lot of decisions.
Yani eğer bazı kararları yerine getirmezlerse onlarla hani ilişkin bozacak değilim.
What I want to see is genuine devotion and piety and godliness.
Ama benim görmek istediğim şey ise gerçekten yürekten bağlılık Tanrı'ya ve inanca bağlılık.
Many of you are very busy.
Birçoğunuz çok yoğunsunuz hayatlarınızda.
And you're not in the word as you ought to be.
Yani olmanız gereken dünyada değilsiniz.
And you're not in prayer as you ought to be.
Yani pardon, Tanrı'nın sözünde olmanız gerektiği kadar zaman geçirmiyorsunuz ya da duada yapmanız gerektiği kadar zaman geçirmiyorsunuz.
And you are not as conformed to Christ as you ought to be.
Yani yapmanız gerektiği kadar Mesih'in benzerliğine dönüşmüyorsunuz.
Many of you will become maybe missionaries or preachers.
Yani aranızdan birçoğu belki müjdeci olacak, vaiz olacak.
And you'll continue this same mistake even in the ministry.
Hatta bu hataları, şimdi yapmış olduğunuz hataları hizmetiniz içinde de yapmaya devam edeceksiniz.
It won't work.
Maalesef bu işlemiyor böyle bir yöntem.
You'll just get weaker and weaker.
Ve şunu bilin ki gün geçtikçe daha da fazla zayıflayacaksınız günde gün.
You say you don't have time.
Yani zamanım yok dediğinizde.
I saw a cartoon one time, a drawing. Uh-huh. And it was a patient and a doctor.
Bir kere sinde bir şey karikatür görmüştüm. Doktorla hastası arasında bir ilişki şeyden sohbetten bahsediyor.
And the doctor told the man, "You've got to start working out an hour a day."
Ve doktor hastasına diyor ki her gün bir saat egzersiz yapman lazım, biraz spor yapman lazım demişti.
And the man said, "I don't have time."
Hastanın verdiği cevap ise benim zamanım yoktu.
And the doctor said, "Do you have enough time to die?"
Doktorun verdiği cevap ise o zaman ölmeye yeteri kadar zamanın var mı?
Because if you don't work out, that's exactly what's going to happen.
Çünkü eğer spor yapmazsan senin gideceğin yer belli, öleceksin.
Martin Luther said this one time.
Martin Luther de bir keresinde şöyle demişti.
I am so busy.
Ben o kadar meşgulüm ki.
I'm never going to get done with what I have to do.
Yani yapmam gereken şeyleri hiçbir zaman için bitiremeyeceğim.
Unless I pray at least 3 hours today.
Yani eğer günde 3 saat dua etmezsem yapmam gereken şeyin hiçbirini yerine getiremeyeceğim.
See the difference between Martin Luther and us?
Yani Martin Luther ile bizim aramızdaki farkı görebiliyor musunuz?
E.M. Bounds, a man by the name of E.M. Bounds.
E.M. Bounds adında birisi
prayed from 4 to 8 every morning.
Her sabah 4'ten 8'e kadar dua ederdi.
And he was one of the most successful ministers that our country has known.
Amerika'nın bildiği en başarılı vaizlerden birisidir kendisi.
See, that is so very important.
Yani bunun ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz değil mi?
To have virtue, you must be alone with God.
Yani Hristiyan erdemine sahip olmanız için Tanrı'yla beraber baş başa kalmanız gerekiyor.
You must study the scriptures.
Kutsal yazıları çalışmanız gerekiyor.
But not just to find principles.
Yani içinden ilkeler, prensipler bulmak için değil.
Because principles in themselves have no power.
Yani prensipler ilkelerin içinde kendi içlerinde hiçbir güç yoktur.
You must study the scriptures to see more and more of Christ.
Kutsal yazıları Mesih'i daha fazla görmek için çalışmanız gerekmektedir.
There is the power of transformation.
İşte dönüşümün, Mesih'e dönüştürülmenin gücü burada yatmaktadır.
And it's not just the study of scripture.
Sadece kutsal yazıları çalışmak da değil.
But a life of prayer.
Ama dua hayatı, yaşamı.
Now prayer is not just asking God for things.
Dua yaşamı da önemli. Dua yaşamı ise Tanrı'dan sadece bir şeyler dilemek değildir.
But it has to do with worship.
Ama duada tapınma da olmalıdır.
Fellowship.
Birliktelik olmalıdır.
Listening.
Dinleme, duyma olmalıdır.
To end this, I'll say this.
Bitirirken şunu demek istiyorum.
When I was first called to preach.
Ben ilk defa vaaz vermek için vaaz mühendisliği istendi benden ilk defa.
This old pastor looked at me and asked me a question.
Bu benim karşımda duran eski pastörden bir pastör bana şunu demişti. Bana baktı ve şöyle dedi.
He said, "Boy, can you be alone?"
Oğlum, tek başına olabilir misin?
Now I thought he meant that if I preached the truth, no one would want to be with me. They'd all hate me.
Yani ben ilk bana bu soruyu sorduğumda şu anladım. Herhalde ben vaaz verdiğimde herhalde yanında hiç kimse olmayacak. Herkes benden ne söyleyecek? Yani yalnız olmayı kabul ediyor musun gibi soruyu algıladım.
That's not what he meant.
Ama bana sormak istediği soru bu değildi onun.
What he meant was this.
Bana ama anlatmak istediği şey şuydu.
While everyone else is running around busy.
Herkes, etrafındaki herkes meşgul bir şekilde hayatlarını devam ettirirken
and making all kinds of noise,
yani tüm gürültüyü, her şeyi çıkarırken, yaparken
can you be alone with God?
Tanrı'yla beraber yalnız, baş başa olabilecek misin?
While all the other, this is the way, so while all the other little boys are playing preacher.
Diğer küçük çocuklar, diğer kendilerini şey zannedenler vaaz verme oyununu oynarken
can you spend hours alone with God?
Rab'le beraber saatlerce baş başa zaman geçirebilir misin?
If you want to be like Christ,
eğer Mesih gibi olmak istiyorsan,
you must spend time with him.
Onunla beraber zaman geçirmelisin.
Another question?
Herhangi bir sorunuz var mı? Bu arada anlamadığınız bir yer varsa çevirden ötürü söyleyin ki açıklayalım. Hani bazen oluyor şey, hızlı spontane de kaçırabiliriz bazı şeyleri. Anlaşılmayan bir yer varsa da sorabilirsiniz. Ya da başka bir soru.
there's no questions, then I'll just preach at you very mean.
Eğer sorunuz yoksa yani daha sert bir şekilde size vaaz etmeye devam edeceğim. Yani sorabilirsiniz yani şey değil, öcü değil adam. Yani istediğiniz gibi katılmadığınız bir yerde olabilir. Well, can they say anything if they disagree with you?
Oh yeah, they can. Yes. You sure there's no other question? Because if there's not, I'll go to something else.
Yani emin misiniz? Soru yoksa başka bir konuya geçeceğim.
I guess we can move on.
How much time do we have?
Saat 5:30 kaçta bitirelim?
Yarım saat olması lazım.
Like 30 minutes.
When we talk about the gospel,
müjde hakkında konuştuğumuz zaman,
the good news of Jesus Christ,
Mesih'in iyi müjdesi, iyi haberi,
there are certain things that are absolutely essential.
Bu haberde bazı şeyler gerçekten temeldir.
And I'm going to be sharing some of those tomorrow night.
Bunların birkaçını yarın akşam yeni yaşamda bahsedeceğim.
But I want to share them more intimately with you here right now.
Ama bu bahsedeceğim şeyleri daha böyle samimi bir şekilde sizinle paylaşayım burada.
There is a problem in the Bible.
Kutsal kitapta bir sorun var.
And it's what the entire Bible is written about.
İşte bu kutsal kitap aslında bütün bu sorun hakkında bize bahsetmektedir.
It is the great dilemma of scripture.
İşte bu kutsal yazıların büyük bir ikilemidir.
And there's many ways to approach it.
Bu ikileme birçok şekilde yaklaşabilirsiniz.
But if you don't understand this problem, you don't understand the gospel.
Eğer bu problemi, bu sorunu gerçekten anlamazsanız, müjdeyi de gerçekten anlamazsınız.
The problem is this.
İşte sorun şu.
If God is good,
eğer Tanrı iyi ise,
he cannot forgive you.
Sizi gerçekten bağışlayamaz.
Have you ever thought about it that way?
Hiç bu şekilde düşündünüz mü? Eğer Tanrı iyi ise sizi asla bağışlayamaz. Bağışlayamaması lazım.
If you haven't, you've not really been instructed much in the gospel.
Eğer bunu düşünmediyseniz gerçekten kutsal yazılar tarafından çok fazla öğretilmemişsinizdir, yönlendirilmemişsiniz demektir.
I was teaching in Europe about 2 years ago.
Yaklaşık 2 yıl önce Avrupa'da bir yerde öğretide bulunuyordum.
At a secular university.
Tamamen dünyevi bir okulda.
And they were really, it was about 400 students and all they wanted to do was eat me for lunch.
Yani 400 kadar öğrenci vardı orada. Ama tek istedikleri öğle yemeğini...
Öğle yemeğinde beni yemek.
Ha, öğle yemeğinde beni yemek istiyorlardı yani. Bayağı bir şey bilenmişlerdi bana.
They were secular.
İnanılmaz derecede dünyevilerdi.
Skeptical.
Şüphecilerdi.
And really did not like me.
Gerçekten beni sevmediler.
So I was praying, Lord, what do I do?
Dedim ki, Rab, ne yapayım şimdi?
I don't just want to walk out on the platform and be a martyr.
Ben sadece bu şeye sahneye çıkıp da gerçekten bir şehit olmak istemiyorum yani. Beni öldürmek istiyorlar bunlar.
I want to reach these people.
Ben bu kişilere gerçekten ulaşmak istiyorum, erişmek istiyorum.
As I was walking out,
ve sahneye doğru çıkarken,
there seemed to be a little bit of leadership from the Lord.
Gerçekten Rabbin bir şekilde bana önderlik ettiğini hissettim.
So I looked at them.
Onlara baktım.
And I said, I'm going to share with you the most horrific truth found in Scripture.
Onlara dedim ki sizlere bugün kutsal yazılarda bulunan en korkunç gerçekten bahsedeceğim dedim.
I must warn you because it is so horrific.
Yani sizi uyarıyorum çünkü o kadar korkunç ki bu mesaj.
Many of you may want to leave before I tell you.
Birçoğunuz ben daha o şeyi paylaşmadan önce çıkmak isteyebilir salondan.
Because it's the most horrifying thought conceivable for a thinking man.
Yani gerçekten düşünen bir insan için inanılmaz derecede korkunç bir kavramdan bahsedeceğim. Bir gerçekten bahsedeceğim.
And I said, you've been warned.
Sizi uyardım.
Now here it is.
İşte uyardım, onun için şimdi söylüyorum.
God,
Tanrı
is good.
İyidir.
And they all started laughing.
Sizin yaptığınız gibi onlar da gülmeye başladı.
And they were like, what's the problem with that?
Yani bunda sorun yok ki. Nedir sorun ne?
Well, here's the problem.
İşte sorun şuradaydı.
You're not good.
Ama sorun şu ki siz iyi değilsiniz.
So what does a good God do with people like you?
Peki Tanrı sizin gibi kişilerle ne yaparsa iyi olur.
If God is just,
eğer Tanrı adil ise,
He must damn you.
Sizleri mahvetmesi gerekiyor.
For all the crimes you have committed against Him.
Ona karşı işlediğiniz her bir suçtan ötürü sizi mahvetmesi gerekiyor.
And for all the crimes you've committed against one another.
Ve birbirinize karşı işlediğiniz her bir suçtan ötürü sizi mahvetmesi gerekiyor.
And for the content of your heart that no one even knows.
Hatta ve hatta yüreklerinizdeki o beslediğiniz şeyler ötürü kimsenin bilmediği ama sizin beslediğiniz şeyler ötürü sizi mahvetmesi gerekiyor.
If he does not condemn you,
eğer sizi suçlamazsa Tanrı,
then he is not good.
O zaman iyi bir Tanrı değil.
That is what the Bible is all about.
İşte kutsal kitap bundan ibarettir.
If he is just,
eğer Tanrı adilse,
he must condemn you.
Sizi suçlu çıkarması gerekiyor.
So how can a just God,
o zaman adil bir Tanrı nasıl oluyor da,
give pardon to those who deserve condemnation?
Yani bu suçlamayı hak eden kişileri affetme sağlıyor. Affetme.
And still be just.
And hala ve hala da adil olmaya devam ediyor.
No religion deals with that question.
Hiçbir inanç bu soruyla uğraşmamaktadır, boğuşmamaktadır.
They will say God is holy.
Dedikleri şey şudur inançlar, Tanrı kutsaldır.
And they'll even say yes, man is a sinner.
Evet diyecekler, tamam insan da günahkardır, kabul ediyorlar.
But if God is just,
ama Tanrı gerçekten adilse,
he cannot simply forgive.
Yani çok basit bir şey söylemek gerekirse sizi bağışlamaması gerekiyor. Eğer adil bir Tanrıysa.
You know, I've shared this with pastors before.
Ve ben bunu aslında pastörlerle de, önderlerle daha önce paylaştım.
And they've said, I've never heard that before in my life.
Ben hayatımda böyle bir şey daha önce duymadım diyenler de çıktı.
That shows you why Christianity is in such a bad condition.
İşte bu durum bize gösteriyor ki gerçekten tüm dünyada Hristiyanlık neden böyle kötü bir durumda.
You see, the problem is who God is.
İşte problemi görebiliyor musunuz? Tanrı'nın kim olduğu ile ilgili bir problem var bizim anlayışımızda.
He's holy.
Tanrı kutsal.
So how can he explain fellowship with the likes of us?
O zaman bizim gibi kişilerle nasıl bir birliktelik yaşayabilir Tanrı? Nasıl bir arkadaşlık yaşayabilir?
He is just.
Tanrı adildir.
How can he explain simply forgiving the wicked?
Peki Tanrı nasıl oluyor da bizim gibi günahkarları bağışlayabiliyor?
The answer is found in the cross of Jesus Christ.
Cevap Mesih'in çarmında yatmaktadır.
God becomes a man.
Tanrı insan oldu.
He takes the sin of man upon himself.
İnsanın günahını kendi üzerine aldı.
And he dies in our place.
Bizim yerimize o öldü.
Now here's another problem.
İşte şimdi bir problem daha var burada.
That's what most evangelists will tell you. Jesus died for you.
İşte bu problemin bir tanesi de birçok müjdecinin yaptığı bir hata. Mesih senin için öldü.
But they don't tell you what that means.
Bunun ne demek olduğunu açıklamıyorlar.
Because many of them don't know themselves.
Çünkü birçok kişiler kendilerini bile bilmiyorlar.
Here's a question I had as a young Christian.
Şu soruyu ben çok genç bir Hristiyanken şu soruya kafam takılmıştı.
And contemporary preachers couldn't answer the question.
Ve o dönemdeki şeyler bile, bu dönemdeki vaizler bile bunu cevaplayamadı.
I said, How can Christ pay for our sins just because the Romans beat him up and killed him?
Yani Mesih nasıl olur da Romalılar tarafından öldürüldü, dövüldü diye bizim günahlarımız bağışlanabiliyor?
I mean, they stuck a lance in his side, a spear in his side.
Yani böğrüne mızrak soktular.
And they put nails in his hands.
Yani ellerine çivi çaktılar.
They beat him.
Dövdüler onu.
To the point where you couldn't recognize he was a man.
Yani öyle bir şey hadde kadar dövdüler ki artık suratını bile tanımaz, suratı bile tanımaz hale gelmişti.
But that doesn't solve any of the problem.
Yani bu ne problemi, hangi problemi çözüyor ki? Ne demek bu şimdi?
How does that pay for our sins?
Yani bu bizim yerimize nasıl, yani bizim günahlarımızı nasıl affediyor bu durum?
If that's all that happened, it doesn't pay for our sins.
Yani tüm olanlar sadece bu kadarsa o zaman bizim günahlarımız ödenmedi ki.
Our sins are paid for.
Günahlarımız şu şekilde ödendi.
Not because the Romans beat Jesus up.
Günahlarımız İsa Mesih, Romalıların sadece İsa Mesih'i dövmesi yüzünden ödenmedi.
And not merely because they hung him on a cross.
Yani sadece onu çarmıha gerdikleri için, yani çarmıha gelmiş olmaları bizim günahımızı ödemedi.
Our sins are not paid for because of what the Romans did to Jesus.
Yani bizim, açıkçası bizim günahlarımız Romalıların İsa Mesih'i yaptıkları yüzünden ödenmedi.
Our sins are paid for because of what God did to Jesus.
Yani bizim günahlarımız Tanrı'nın, Baba Tanrı'nın İsa Mesih'e yaptıklarından ötürü ödendi.
Isaiah 53:10.
Yeşaya 53:10.
It pleased the Lord to crush him.
Yani Tanrı'nın onu ezmesi hoşuna gitti diyor Yeşaya 53:10'da.
You see, sometimes people will say, "Brother Paul, I've been saved."
Birçok kez insanlar bana diyor, "Paul kardeş, ben gerçekten kurtuldum." diyorlar.
And I say, "Saved from what?"
Neyden kurtuldun diyorum ben de onlara.
Saved from sin.
Yani günahtan kurtuldum diyorlar.
Sin wasn't coming after you.
Dedim ki günah sizi kovalamıyordu ki diyorum.
You know what you've been saved from?
Neyden kurtulduğunuzu biliyor musunuz?
You've been saved not from a what but from a whom.
Yani siz neyden değil aslında kimden kurtuldunuz onu biliyor musunuz?
You've been saved from God.
Aslında Tanrı'dan kurtuldunuz siz.
The justice of God demanded your death.
Yani Tanrı'nın adaleti sizin zaten ölü birisi olduğunuzu söylüyor.
And the love of God satisfied that demand.
Ve Tanrı'nın sevgisi ise bu isteği, Tanrı'nın bu gereken şeyi karşıladı.
The same God who condemned.
Yani bizi suçlayan Tanrı
took the place of the condemned.
Yani suçlanan kişinin yerine geçti.
And was crushed under the punishment, the wrath of God.
Ve Tanrı'nın öfkesi altında parçalandı.
So we're saved through the cross.
Yani bizler dolayısıyla çarmı aracılığıyla kurtulduk.
Because of what God did.
Çünkü bizim değil ama Tanrı'nın ne yaptığı, yaptıklarından ötürü kurtulduk.
That's amazing.
Bu harika bir şey, inanılmaz bir şey.
What's most amazing is that's rarely preached.
Daha ilginç olan şey ise bu çok az vaaz ediliyor bu durum.
Do you see why you must know the scriptures?
Şimdi neden kutsal yazıları bilmeniz gerektiğini anlıyor musunuz?
You see, only Christianity takes this whole thing seriously.
Çünkü sadece Hristiyanlık bu kötü durumu ciddiye almaktadır.
Hey, we really are sinners.
Yani Hristiyan diyor ki, hey arkadaşlar, gerçekten hepimiz günahkarız.
And God really is good.
Tanrı gerçekten iyidir.
And that presents a problem.
Bu da bizim için bir problem teşkil etmektedir.
Well, God takes care of our sin.
Ve Tanrı hamdolsun ki bizim günahımızı halletti, çözdü.
By dying in our place.
Bizim yerimize ölerek bunu çözdü.
Rising again on the third day.
Yani üçüncü gün tekrar dirilmesiyle bunu çözdü.
You see, it had to be a man who died.
İşte bir kişinin ölmesi gerekiyordu.
And that man also had to be God.
Ve bu kişinin Tanrı olması gerekiyordu.
The blood of bulls and goats will not take away your sin.
Yani hayvanların, danaların kanı sizin günahınızı götürmez.
All the Old Testament is proof of that.
Yani bütün eski antlaşma da bunu kanıtlıyor.
Man has sinned.
İnsan günah işledi.
Man must die.
İnsan ölmesi gerekiyordu.
A man must take our place.
Ve bir insan bizim yerimize geçmesi gerekiyordu.
But it must be a sinless man.
Ama günahsız bir insan olması gerekiyordu.
With the value of deity.
Ve tanrısal değere sahip bir insan olması gerekiyordu.
Someone asked me a question one time in front of a big audience.
Bir zamanlar geçmişte büyük bir kalabalığın içerisinden birisi bana bir soru sordu.
They said, how could one man suffer for a few hours and save a multitude of men from an eternity in suffering?
Şu soruyu sordu bana. Nasıl o ya da bir kişi birkaç saat acı çektiği için birçoklarının günahını bağışlayabiliyor?
Here's the reason.
Sebebi şu. Neden sorusunun cevabı?
That one man was worth more than all men put together.
Yani işte cevap şu, o bir kişi bütün insanları topladığınızda onlardan daha değerli bir kişiydi.
That man hanging on the cross.
Bu çarmıhta asılı olan kişi
was God who became flesh.
Beden almış Tanrı'nın kendisiydi.
He did not stop being God.
Yani Tanrı olmayı durdurmadı o anda bile. Tanrı'ydı hala da.
But he took our flesh upon himself.
Ama bizim fiziksel varlığımızı üzerine aldı.
And he suffered as a man.
Ve bir insan olarak acı çekti.
Now you may think to yourself, well, he was God, so it really wasn't that big a deal. It really didn't hurt that much.
Diyebilirsiniz ki, zaten o Tanrı'ydı yani. Onun için çok büyük bir şey değildi yani. Bizim için öldü gitti.
Now he suffered as a man.
Ama şunu unutmayın ki insan olarak acı çekti, Tanrı olarak.
Then you say, well, what part did his deity play?
O zaman diyebilirsiniz ki, tamam bu durumda onun tanrısallığının hangi kısmı rol alıyordu?
The Bible says that the wrath of Almighty God dries up rivers.
Kutsal kitap diyor ki Tanrı'nın öfkesi nehirleri kurutur.
It melts mountains.
Dağları eritir.
No human being can stand before it.
Yani hiçbir insan onun öfkesi karşısında duramaz diyor kutsal kitap.
If the fullness of the wrath of God was poured out on you.
Tanrı'nın öfkesinin tamamı sizin üzerinize dökülmüş olsaydı,
you would not last even a millisecond.
Yani bir milisaniye bile varlığınızı sürdüremezdiniz.
When Christ is hanging on that cross,
ve Mesih İsa o çarmıh üzerinde durduğunda,
it was his deity.
Aslında onun tanrısallığı orada duruyordu.
That sustained his humanity.
Onun insanlığını tutan, ayakta tutan aslında onun tanrısallığıydı.
So that he could continue suffering.
Öyle ki bu acıya dayanabilirdi.
Think about that.
Bunun hakkında hiç düşündünüz mü?
It strengthened him, preserved him for one reason, so that he can continue suffering, infinite suffering.
Dolayısıyla onun tanrısallığı o insanları öyle ayakta tuttu ki sizin sonsuz azaptan kurtulmanız için onun dayanmasına güç verdi.
We were saved by his death.
Bizler onun ölümüyle kurtulduk.
But also by his suffering.
Ama aynı zamanda onun acı çekmesiyle kurtulduk.
How much does God hate sin?
Tanrı günahtan ne kadar çok nefret ediyor sizce?
When his own son bore our sin, God crushed him.
Yani şunu bilin ki onun oğlu bizim günahımızı taşıdığında Tanrı onu ezdi.
How much does God love you?
Tanrı sizi ne kadar çok seviyor?
He gave his own son to be crushed in your place.
İşte sizin yerinize kendi oğlunu ezerek size olan sevgisini gösterdi.
Now what does God tell all men to do?
Tanrı bütün insanlara ne yapmaları gerektiğini söylüyor.
To pray and ask Jesus into their heart?
Yani duacı İsa Mesih'i yüreklerine kabul etmesini mi?
Absolutely not.
Kesinlikle hayır.
That is just an American fabrication. All it is.
Bu sadece Amerikalıların uydurmuş olduğu, üretmiş olduğu bir şey, bir gerçeklik.
God calls all men everywhere to repent.
Tanrı dünyanın her yerindeki insanlara tövbe etmelerini gerektiğini söylüyor.
And to believe the gospel.
Ve müjdeye inanmaları gerektiğini söylüyor.
Now, when I'm witnessing to someone.
Ben birisine tanıklık ettiğim zaman.
And I come to the end, the invitation. When I come to the end of the gospel presentation, I tell them how to respond.
Ve yani birisine Mesih'i tanıklık ederken, müjdeyi paylaşırken, sona doğru geldiğimde onu müjdeye davet etmeye geldiğim sırada,
I tell them to repent.
Onlara şunu diyorum, müjdeyi paylaşmış şey, tövbe et diyorum.
And a lot of times they'll say, well, what does that mean?
Birçok kız bana diyor ki, tövbe etmek ne demek? Bilmiyorum ki diyor.
And then there's a philosophical question behind
it. Onun arkasında aslında felsefi bir soru var. Tövbe etmek ne demek mi?
How does a man make himself repent?
Yani bir insan kendisini nasıl tövbe ettirir?
If he doesn't believe, how does he make himself believe?
Yani eğer bir kişi tövbe etmeye inanmıyorsa nasıl kendisini inandırabilir tövbe etmeye?
Instead of going through all those kinds of questions.
Yani bu tür sorularda tartışmak yerine
I said the Bible commands you to repent.
Şunu diyorum. Kutsal kitap sana tövbe et diyor.
Now I'm going to explain to you what that looks like.
Yani ben sana tövbe etmek ne demek, nasıl, neye benziyor onu açıklarım.
And you tell me if it's a reality in your life.
Sen de bana gerçekten bu dediğim bir hayatın bir gerçekliği mi değil mi, sen de bana onu söyle.
Do you understand the difference?
Farkı görebiliyor musunuz?
Repent.
Repent, yani tövbe et.
Brother Paul, I don't know if I have.
Yani Paul kardeş, gerçekten bende böyle bir şey var mı yok mu diye sorsa bile.
Well, let me explain to you what biblical repentance is.
Yani ben o zaman ona açıklıyorum. Yani, kutsal kitaba göre tövbe etmek ne demektir?
And then you tell me if you've repented.
O zaman siz bana söyleyin ki siz gerçekten tövbe ettiniz mi?
One of the greatest, greatest illustrations of repentance is this.
Benim bildiğim hani en iyi tövbe ile ilgili benzetmelerden bir tanesi, örneklerden bir tanesi şudur.
You ever heard what the word repentance means in Greek?
Yani Grekçe'de tövbe et kelimesinin ne olduğunu biliyor musunuz?
It means to change your mind.
Yani aklını değiştirir.
Now someone might say, well, that's kind of superficial, isn't it?
Yani bu çok böyle yüzeysel bir şey değil mi? Yani mesela, aklını değiştirir ne demek?
Only if you don't understand what the mind is.
Ama gerçekten Grekçe'de akıl ne demek bilmiyorsanız gerçekten yüzeysel gelir size.
If I change the direction of my steering wheel, the entire car is going to move in a different direction.
Ben diyor direksiyonum diyor, arabanın direksiyonunu böyle bir değiştirirsem bir yöne doğru, bütün arabam o yöne doğru değişecektir.
In the scriptures,
kutsal yazılarda,
the mind is the control center.
Ama kutsal yazılarda akıl kontrollü merkezi olan şeydir, organdır.
For your will and your emotions.
Sizin duygularınızın ve iradenizin kontrol merkezidir.
The mind or the heart is it controls everything about us. It determines everything about us.
Yani o zaman bizim aklımız bizimle ilgili her şeyi kontrol etmekle yönlendirmektedir aslında.
So if I change my mind,
eğer ben aklımı değiştirirsem,
everything else is going to change.
Dolayısıyla onun arkasında birçok şey de değişecektir.
Let me give you an example.
Bir örnek vereyim size.
Saul of Tarsus.
Tarsuslu Saul.
He's going down the road to Damascus.
Yani Şam'a doğru ilerliyor.
He thinks with his mind.
Aklıyla şunu düşünüyor.
That Jesus is the greatest blasphemer that has ever appeared to the nation of Israel.
Şöyle düşünüyor ki İsa Mesih İsrail'e gelmiş geçmiş en büyük küfürbazlardan bir tanesi.
And because he thinks that, he is screaming out blasphemies against Jesus.
Dolayısıyla böyle düşündüğü için ağzıyla bunu bu küfürleri sayıyor.
Saul of Tarsus thinks that Christians ought to be imprisoned and slaughtered.
Dolayısıyla Paulus böyle düşündü, Saul böyle düşündüğü için bütün Hristiyanları şeylere koy, hapishaneye gönderiyor.
And so he's hunting them down like animals.
Yani onları hayvan gibi avlamaya çalışıyor.
On the road to Damascus, he meets the risen and glorified Jesus Christ.
Şam'a doğru ilerlerken Saul dirilmiş ve ölümden dirilmiş zaferli İsa Mesih ile tanışıyor.
What happened?
Ne oluyor?
He changed his mind.
O da aklını değiştiriyor tanışır tanışmaz.
Now I want you to think about this.
Bunu düşünmenizi istiyorum.
He realized at that moment.
O anda Saul şunun farkına vardı.
That everything he ever thought was wrong.
Yani o ana kadar düşündüğü her şey yanlıştı.
Do you realize that?
Bunu anlayabiliyor musunuz?
Reality itself disintegrated in front of Saul of Tarsus.
Yani gerçekliğin hepsi Saul'un önünde birdenbire yok olmuştu, paramparça olmuştu.
He was wrong about everything.
Yani her şey hakkında yanlıştı, yanılmıştı.
And he changed his mind.
Dolayısıyla aklını değiştirdi.
He thought Jesus was the greatest blasphemer that the nation of Israel had ever known.
Yani Saul daha önce şunu düşünüyordu. İsrail tarihine gelmiş geçmiş en büyük küfürbaz İsa Mesih'tir. Tanrı'ya karşı küfreden kişi İsa Mesih'tir diyordu.
He now thinks that Jesus is the Son of God and the Savior of the world.
Şimdi ise İsa Mesih'in tüm dünyayı kurtaran Tanrı'nın oğlu olduğunu düşünmeye başladı.
He thought that Christians were the enemies of the people of God.
Yani Hristiyanların Tanrı'nın düşmanları olduğunu düşünerek savaşan birisiydi.
Now he thinks that they are the people of God.
Şimdi ise bu savaştığı kişiler Tanrı'nın halkı olduğunu düşünmeye başladı.
And now even more so.
Hatta daha da fazlası.
Saul of Tarsus was a Jew of Jews.
Ve Saul, Tarsus'u Saul, Yahudi, en iyi Yahudilerden, Yahudilerin Yahudisiydi diyor.
He offered no hope of salvation for anyone who was not Jew.
Yani Yahudi olmayan hiç kimseye kurtuluş olmadığını düşünüyor. Onlar hiç ümit bile tanımıyordu.
Now think about this.
Ya bunun hakkında bir düşünün.
He wouldn't even eat with someone who wasn't a Jew.
Yani Yahudi olmayan birisiyle beraber bir yemek bile yiyemezdi Saul.
And what happens?
And ne oluyor sonra?
He's the apostle to the Gentiles.
Yani Yahudi olmayanlara gönderilen elçi oldu.
He becomes hated by his own people.
Yani kendi halkı tarafından nefret edilmeye başlandı. Yahudiler tarafından.
Because of his love for Antioch.
Çünkü ona Antakya'ya olan sevgisinden ötürü.
And Ephesus.
Efes'e olan sevgisinden ötürü.
And all the Gentiles to whom he was preaching.
Yani vaaz ettiği bütün Yahudi olmayanlara vaaz ettiği için nefret edilmeye başladı kendisi.
You see what happened?
Ne olduğunu görüyor musunuz?
What is repentance?
O zaman tövbe ne demek?
His mind changed.
Onun aklının değişmiş olması demek.
He realized everything he thought was right was wrong.
Yani doğru olduğunu düşündüğü her şeyin birden yanlış olduğunu farkına varmasıydı tövbe.
You say, well, how does that work here?
O zaman bu olay burada nasıl gerçekleşiyor?
You go on campus.
Kampüse gidiyorsunuz.
And what do you have?
Ne var elinizde?
For the most part, a totally secular mind.
Öncelikle hani karşısınız kişiler, dünyevi kişiler, dünyevi akla sahip kişiler.
Who is hedonistic?
Hedonistik bir yaşam tarzı sürüyorlar. Yani bu dünyanın malını mülkünü seven.
And materialistic.
Materyalistik bir yaşam sürüyorlar.
Just want to have a whole lot of money.
Yani çok para isteyen, kazanmak isteyen kişiler bunlar.
They want to be more beautiful.
Yani daha güzel olmak istiyorlar, iyi görünümlü olmak istiyorlar.
And they want a party.
Yani parti yapmak istiyorlar, partilere katılmak istiyorlar.
That's what they think.
Onların düşündüğü şey bu.
To be successful.
Yani bu şekilde başarılı olmak istiyorlar.
To be rich, to be beautiful.
Başarılı olmak, zengin olmak, güzel olmak, çekici olmak bunları düşünüyorlar.
With a small form of traditional religion.
Yani çok küçük tarzda bağlı oldukları bu inançla ilgili bir bağlantılar ama düşündükleri bu.
You preach the gospel.
Siz onlara gidiyorsunuz, müjdeyi veriyorsunuz.
To repent.
Yani diyorsunuz ki tövbe et.
Is for them to recognize everything they're thinking is wrong.
Dolayısıyla onlara tövbe etmek aslında tüm düşündüklerinin yanlış olduğunu söylemek demek.
Money.
Para.
Materialism.
Materyalizm.
Physical beauty.
Fiziksel güzellik.
A life centered around self.
Yani benliğin üzerine kurulmuş bir hayat tarzı.
A life that totally neglects God.
Yani Tanrı'yı tamamen reddeden bir hayat tarzı.
It's all wrong.
Bunların hepsi yanlış diyorsunuz bu kişiye.
And that this other reality is completely right.
Diğer gerçeklik ise, bunların dışındaki gerçeklik ise tamamen doğru diyorsunuz bu kişiye.
To repent is to truly believe that.
Yani gerçek tövbe demek bu dediğime tamamen inanmak demek.
And if they truly believe that the rest of their life will follow suit.
Dolayısıyla eğer gerçekten bu dediğiniz kişi, konuştuğunuz kişi tövbe ederse o zaman hayatındaki değişiklik de bunu takip edecek.
Do you know why you're sitting here right now?
Yani burada neden oturduğunuzu biliyor musunuz?
Because none of you believe that this building is on fire.
Çünkü biliyorsunuz ki bu bina şu anda alev almış durumda değil, yanmıyor.
But if I can make you believe this building is on fire.
Ama sizi bu binanın şu anda yanmakta olduğuna inandırırsam,
your emotions are going to change.
Yani sizin duygularınız değişmeye başlayacak.
And your actions are going to change.
Hareketleriniz de değişmeye başlayacak, tavırlarınız da.
You're going to repent.
Tövbe edeceksiniz.
But it's not just repentance.
Ama o sadece tövbe de değil.
It is faith.
Aynı zamanda iman.
In Jesus Christ.
Sadece tövbe değil ama Mesih'e olan iman da gereklidir.
I knew a very godly man who's now died.
Şu anda ölmüş olan çok Tanrı yolunda yürüyen bir kişi tanıyordum.
He couldn't understand faith.
İmanın ne demek olduğunu bir türlü anlayamıyordu.
When he was a young man.
Genç bir adamken anlayamıyordu.
One day he was just standing there on a kind of on a thing like a cliff where you could fall off.
Bir gün böyle bir yamaçtayken, bir uçurumun kenarında duruyordu.
He got as close to the edge as he could, and he was just kind of moving back and forth.
Ve kenara o kadar çok geldi ki, yanaştı ki, yani ileri geri doğru hareket etmeye başladı böyle.
He said, "What is faith? What does it mean to believe in Jesus?"
Ve kendisine şu soruyu sordu: İsa Mesih'e iman etmek ne demek bu uçurumun kenarındayken?
I mean, the devil believes in Jesus.
Yani şeytan bile İsa Mesih'in varlığına inanıyor.
He believes he's the son of God.
Yani onun Tanrı'nın oğlu olduğuna o da inanıyor. Şeytan da inanıyor.
He knows it better than we do.
Yani hatta bizden daha fazla anlamıştı. Tanrı'nın oğlu olduğunu biliyordu.
And then he said, all of a sudden it just hit me.
Yani sonra şöyle dedi. Birden aniden aklıma şu dank etti.
He said this.
Şöyle dedi.
God, I'm going to trust in your son.
Rab, senin oğluna güvenmek istiyorum.
And what he did for me on that cross.
Benim için çarmıhta yaptığı şeylere inanmak istiyorum.
If that is not enough to save me, then I'm going to hell.
Eğer buna iman etmek gerçekten yeterli değilse, ben gerçekten cehenneme gideceğim.
Because I'm not going to trust in anything else.
Çünkü yani buna inanmak yetmiyorsa ben başka hiçbir şeye inanmak istemiyorum.
I'm not going to have a backup plan.
Yani benim herhangi bir yedek planım yok.
I'm not going to trust in several different things.
Yani birden fazla şeye aynı anda inanmak istemiyorum.
Here's my illustration of a person who is truly trusting in Christ.
İşte benim mükemmel bir şekilde İsa Mesih'e iman eden, güvenen kişiyle ilgili benzetmem şudur.
If you walked up to them, if you walked up to them and said the following thing.
Eğer o kişilere gidip şu söyleyeceklerimi söylerseniz.
Man, I've been watching your life.
Ya adam, senin yaşamını hep sürekli takip ediyordum.
You're such a good person.
Ya o kadar iyi bir insansın ki.
You're the best person I ever met in my life.
Ya hayatım tanıdığım en iyi insansın sen.
If anybody's gonna go to heaven, it's you.
Eğer bir kişi cennete gitmeyi hak ediyorsa o sensin.
At that moment,
bu an, şu an, o anda,
a true Christian would become so nauseous.
O anda gerçek birisi o kadar böyle bir şey olur ki anşısını
sick.
Hani hasta. Hani midesi bulanıyor herhalde gibi. Anlamadım tam da.
They would throw up.
Midesi öyle bulanıyor ki kusması gerekir.
They'd say no.
Hayır bunları bana söyleme.
No.
Yok gerçekten.
Only Christ. Only Christ.
Sadece,
only Christ.
Sadece Mesih, sadece Mesih, sadece Mesih bunları hak ediyor.
My best works would condemn me.
Benim en iyi işlerim bile beni suçlar.
It's only what Christ did for me.
Sadece ve sadece Mesih'in benim için yaptıkları beni kurtarır.
It is trusting in Christ.
İşte Mesih'e güvenmek bu.
Well, our time is up.
Zamanımız doldu.
And I promised the pastor I would not preach too long.
Pastöre söz verdim çok uzun paylaşmayacağım diye.
I hope this has been helpful to you.
Yeah, thank you. But can I ask a favor?
Yeah.
Can you share a little bit about your testimony if it's
okay?
Birazcık onun tanıklığından bahsedebilirim diye söyledim. Gerçekten iyi bir tanıklığı var.
When I was 9 years old, I was sitting in church.
Ben 9 yaşındayken kilisede oturuyordum.
It seemed like I could almost see Jesus hanging on a cross.
Yani neredeyse yani Mesih'i çarmıhta gerilmiş bir şekilde görebiliyordum sanki.
I began crying.
Yani ağlamaya başladım.
They took me to the pastor.
Beni pastöre götürdüler.
He did not explain the gospel to me at all.
Bana hiçbir şekilde müjdeyi anlatmadı bu pastör.
They baptized me.
Beni baptize ettiler.
And I thought I was a Christian.
Düşündüm ki tamam herhalde ben böyle Hristiyan oldum.
And I was a pretty good boy because my dad was very strict.
Ben gerçekten iyi bir çocuktum çünkü benim babam gerçekten çok sağlam yani sıkı bir babaydı kutsaklara göre.
But I had no desire for Christ.
Ama Mesih için hiçbir arzum yoktu, isteğim yoktu.
We lived on a horse ranch.
Bir at çiftliğinde yaşıyorduk.
When I was 17, my dad and I were working in the fields.
Ben 17 yaşındayken babamla ben işte bu arazilerde çiftlik alanında çalışıyorduk.
And he was standing behind me and he screamed.
Ve bir kez benim arkamda duruyordu. Bir gün bir bağırmaya başladı.
And I turned around and I caught him.
Ve döndüm ve onu yakaladım hemen.
And we fell to the ground and he was dead.
Ve beraber yere düştük, babam ölmüştü.
He had a massive heart attack.
Yani bir kalp krizi geçirmişti o zaman.
Right then I realized that life is really meaningless.
Yani o zaman düşündüm, hayat gerçekten anlamsız.
My dad was very smart.
Benim babam gerçekten çok akıllı birisiydi.
They would take him to do special projects even for the government.
Yani hatta devlet için, hükümet için bazı özel projelere bile onu çağırıyorlardı.
Things that had to do with nuclear and space and all kinds of things.
Yani nükleer, uzayla ilgili bazı projelerde ona da danışıyorlardı.
But he was dead.
Ama o anda ölüydü.
He was a powerful man.
Çok güçlü bir adamdı.
He was dead.
Ama ölüydü.
And I realized that moment, it didn't matter how wealthy I became, I was going to die.
Yani o zaman da şunu farkına vardım ki ne kadar zengin olursam olayım bir gün öleceğim ben.
It didn't matter if I fell in love and married, I was going to die.
Fark etmez, istersen bir birisine aşık olayım evleneyim yine de bir gün öleceğim.
I started drinking.
Alkol almaya başladım, içmeye başladım.
Now most people would say I was a victim.
Yani birçok kişi bana bağımlı olduğumu söylediler.
That's not true.
Doğru değil.
My father's death gave me an excuse to be as wicked as I always wanted to be.
Pardon, bağlı değil. Benim bir kurban olduğumu, yani kader başıma bunu getirdiği gibi söyler ama benim babamın ölümü gerçekten sadece bir bahaneydi içmem için.
I went to the university.
Üniversiteye gittim.
To study to be a lawyer.
Avukat olmak için başvurdum okula.
All I did was study and drink.
Yani tüm yaptığım okumak ve alkol almaktı, içmekti.
I made very good grades.
Yani çok iyi notlar aldım.
I hurt a lot of people.
Birçok kişiyi kırdım, incittim.
And many times I didn't even know what I was doing.
Yani birçok kez gerçekten ben ne yaptığımı bilmiyordum bile.
One day a young man knocked on my door at about 1 o'clock in the morning.
Bir gün gece 1'de genç bir adam kapıma geldi ve kapımı çaldı.
And I had been sitting on the edge of my bed.
Ve ben yatağımın kenarında yerde oturuyordum.
With a bunch of steroids.
Birçok bu steroidin Türkçesini haplardan.
Because I lifted weights a lot.
Vücut gelişimi çalıştığım için bu hapları, vücut gelişimi haplarını alıyordum.
And I was saying, I wish I could take these pills and they would kill me. But of course, steroids won't kill you that way.
Ama dua ediyordum ki ya keşke, inşallah bu gelip aldığım haplar. Atarım, hapları yutarım ve beni öldürürler ama steroidler aslında öldürmüyor, daha çok sizin kas yapmanız için yararlı şeyler.
And I just kept thinking to myself, I'm the most miserable person in the world.
Ve ben bu haldeyken düşündüğüm tek şey, ben dünyadaki en perişan, en mahvolmuş adamım.
And this student knocks on my door.
Ve bu öğrenci benim kapımı çaldığında,
I went to the door and he was a little guy about that big.
Kapıyı açtığımda şu boylarda kısa boylu bir adam karşıma çıktı.
And he was shaking.
Ve titriyordu.
And I said, what's wrong with you?
Neyin var? Problem ne diye sordum ona.
And he said, well, you're probably going to hit me.
Sanırım büyük ihtimalle sen bana şimdi bir vuracaksın yani.
And I said, you're probably right. It's 1 o'clock.
Sanırım doğrusun çünkü sabahın birinde karşıma çıkıyorsun böyle, herhalde vuracağım sana.
And he said, I've got to tell you something.
Ama diyor sana bir şey söylemem gerekiyor, korkarak.
He said, I'm more afraid of God than I am of you.
Yani sendense Tanrı'dan daha çok korkuyorum.
And I thought, this guy's crazy.
Bu adam deli herhalde ya.
He says, for 2 weeks God's been telling me to come over here and tell you something.
Bu kısa boyadan dedi ki, ya 2 haftadır Tanrı bana sürekli o adamın kapısında bunu söyle diyordu bana. 2 haftadır.
I really knew he was crazy.
Gerçekten dedim ki, bu adam gerçekten deli diye düşünmeye başladım.
And so I said, okay, what does God want to tell me?
O zaman ben deliliğin cebine koydum. Tamam o zaman söyle bakayım, Tanrı bana ne diyormuş?
He said, God wants you to know that your life is miserable and it's going to remain miserable until you submit to Jesus Christ.
Ve Tanrı sana şunu diyor, senin hayatın perişan ve ta ki İsa Mesih'i tövbe edip İsa Mesih'i kabul edene kadar hayatın böyle perişan olmaya devam edecek.
Well, that really got my attention.
Gerçekten bu dedikleri benim dikkatimi çekti.
And I listened to him till about 4 in the morning.
Ve geldi içeri, sabah 4'e kadar onun dediklerini dinlemeye dinledim.
And then I found a Bible that my mom had put in my luggage.
Annemin beni okula gönderirken valizime koymuş olduğu kutsal kitabımı buldum.
And I opened it to a passage. I just opened it.
Yani sadece şöyle rastgele bir açtım bir sayfa.
A couple weeks later.
Ve birkaç hafta sonra.
And it says, man's days are like the grass.
Yani insanın günleri ot gibidir diyor.
As the flower of the field, so he flourishes.
Yani toprağın çiçeği gibi solup gider.
But the wind passes over him and he is no more.
Ve rüzgar gelip savurur geçer ve artık yoktur, pardon, yok olur.
And the place acknowledges him no more. And the place where he was planted acknowledges him no more.
Ve yani o ekilmiş olduğu toprak artık onun varlığından habersizdir.
And I closed the Bible and just threw it on the bed.
Yani ben de bu okuduğum ayetleri kapattım, kutsal kitabı yatağa fırlattım.
And I was really mad.
Gerçekten çok kızmıştım bu sözlere.
I said thanks a lot, God.
Dedim ki Tanrım gerçekten çok teşekkürler, sağ ol yani.
I said I knew that. He asked me to keep going.
Pizza is getting cold.
Okay.
And in 1 hour we're gonna have a prayer meeting. Okay. So we have 1 hour to eat.
And he said, and I said thanks a lot, God.
Tanrım gerçekten sağ ol, çok teşekkür ederim.
I knew that.
Ben bunu biliyordum zaten.
My dad died.
Benim babam öldü böyle işte.
And everybody just forgot about it.
Yani herkes onu unuttu, gitti.
Even at the funeral, people, his friends were talking about other stuff.
Yani hatta onun babamın cenazesinde bile, öldüğü o cenazesinde arkadaşları bile başka şeylerden konuşuyorlar, onu düşünmüyorlardı bile.
A few minutes later I went back to the Bible and it was still open to that page.
Yani ben birkaç dakika sonra tekrar kutsal kitaba gittim ve hala da aynı sayfanın açık olduğunu gördüm.
And I picked it up and it said this.
Ve aldım ve okudum, şu yazıyordu.
But the love of the Lord is everlasting on those who fear him.
Ama şunu söylüyordu. Ama Rabbin sevgisi ondan korkanların üzerinde sonsuza dek kalır.
And it was that word everlasting.
Ve bu sonsuza kadar olan kelimesi.
That there was someone strong enough to overcome death.
Yani ölümün üzerinde zafer kazanmış birisinin sözü.
Jesus Christ.
O söz İsa Mesih'e aitti.
A couple weeks later I was in the library.
Ve birkaç hafta sonra ben kütüphanedeydim.
And I was with a an engineering team that we were competing against other teams in the university.
Üniversitede bizim mühendislik grupları vardı yarışma içerisinde. Kendi yarışma grubum içerisindeydim. Diğer gruplarla yarışmak için projeler yapıyorduk.
And a girl on the team asked me to go to a party.
Ve bu grubun içerisindeki, bizim grubun içerisindeki bir kız, hadi partiye gidelim diye bizi partiye davet etti.
And I said no.
Ben dedim ki hayır, gelemem.
And she said, why do you always say no?
Ve bana dedi ki neden hep sürekli olarak hayır diyorsun bana?
Because I had gotten to the point where I just sat and drank. I didn't like to go to parties.
Çünkü ben öyle bir duruma gelmişim, sadece oturup içmek istiyorum, parti marti istemiyorum yani, tek istediğim buydu.
But she said, why don't you want to go to the party?
O zaman da kız dedi ki bana, ya neden partiye gitmek istemiyorsun?
And I don't know why I said this.
Yani bunu neden söyledim bilmiyorum ama şöyle dedim.
But I looked at her and I said this.
Ona baktığımda şunu dedim.
I'm not going to your party.
Senin partine gelmek istemiyorum.
Because I'm a Christian now and I'm going to follow Jesus.
Çünkü ben Hristiyanım ve artık İsa Mesih'i takip edeceğim.
And it wasn't until I saw her face.
Onun suratını görene kadar.
She was shocked.
O kadar şaşırmıştı ki kız.
And I looked at my friends.
Diğer arkadaşlarıma da baktım.
And they were shocked.
Onlar da şok olmuşlardı.
They knew what I was. I made fun of Christians.
Yani benim kim olduğumu biliyorlardı. Ben Hristiyan'la dalga geçen birisiydim.
And when I saw their face.
Onların suratlarını gördüğümde.
It's like a light turned on in my head.
Yani sanki kafama bir şey, ampul yanmaya başladı.
And I said, that's exactly what I'm going to do.
Evet işte dediğim bu gerçekten. Gerçekten ben buyum yani.
I believe in Jesus.
Ben İsa Mesih'e inanıyorum dedim.
And I'm going to walk out of this library right now and I'm going to follow him.
Ve şimdi bu kütüphaneden çıkıp onu takip etmeye gideceğim.
And then I ran back to my apartment.
Ve apartmana doğru, dairene doğru koşmaya başladım.
And I found that little guy.
Bu kısa boylu adamı gene orada gördüm.
He was in the kitchen baking beans.
Ve şeyde mutfakta benim için fasulye yapıyordu. Yani fasulye yapıyordu.
And I was scared.
Korkmuştum ben bu adamla işlemeye.
I said, you gotta help me.
Sen bana yardım etmelisin şimdi.
He said, what?
Dedi ki, neden?
I said, I'm not who I was a few minutes ago.
Yani şimdi ben birkaç dakika önce olan ben değilim.
I'm something happened to me. What happened to me?
Bir şeyler bana oldu. Ne oldu bana? Açıkla bunu bana.
I believe in Jesus.
Ben İsa Mesih'e inanıyorum.
And I love Jesus.
İsa'yı seviyorum.
And he was from Texas.
Bu kişi Texas'tandı.
He said, "You've been born again."
Sen yeniden doğmuşsun dedi.
And I said, "What's that?"
Bu ne demek ya şimdi?
So that's my testimony.
Tanıklığım bu kadar. Thank you.